Şebnem Kuşağı. Hazırlayan ve sunan Ömer Faruk Demireşik.
Muhterem dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'daki Şebnem Kuşağı programına hoş geldiniz. Bu haftaki programımızda Hazreti Adem'in kıssasından başlayıp devam etmekte olduğumuz insanlığın tarihine göz atmaya devam edeceğiz. Hazreti Adem, onun ardından Hazreti Şit ve İdris aleyhisselamlar, daha sonra da insanlığın ikinci atası kabul edilen Hazreti Nuh'la ilgili bilgiler vermiştik. Onların hayatından bize çıkartabileceğimiz ne gibi ibretler, hikmetler vardır? Bu konu üzerinde durarak sadece bir peygamberler tarihi olarak değil, bizi bütünüyle kuşatacak, hayatımıza ibretler, dersler çıkartıp istikametimize yönlendirmeye sebep olacak hususlar arıyorduk. Genelde peygamberlerin kıssalarını anlatırken Kur'an-ı Kerim çerçevesinde, hadis-i şerifler çerçevesinde kalmaya itina gösteriyoruz. Yoksa onlar hakkında İsrailiyat nevinden Tevrat ve İncil kaynaklı bir takım rivayetler girmiş durumda. Bunların bir kısmı hak da olsa genel olarak abartıya dayandığı için, bazen de yanlış anlamalara, yanlış anlaşılmalara sebep olabileceği için mümkün mertebe Kur'an-ı Kerim çerçevesinde, sünnet-i seniyye çerçevesinde, hadis-i şerifler çerçevesinde izah etmeye çalışıyoruz. Şimdi bu hafta yeni bir konu olarak Hazreti Hud aleyhisselam'dan kısaca bahsedeceğim. Hazreti Hud, Kur'an-ı Kerim'de ismi zikredilen peygamberlerden bir tanesi. Hazreti Nuh'un neslinden, onun Sam ismindeki torunlarından geliyor ve Ad kavmine peygamber olarak gönderiliyor. Hud kelimesi, kelime itibariyle hevadet kökünden türeyip yumuşaklık, sakinlik, sulh ve sükunete vesile olması ümit edilen manalarına geliyor. Hazreti Hud, Ahkaf diyarına gönderilmiş, Ad kavmine gönderilmiş bir peygamber. Ad kavmi ise maalesef Hazreti Nuh'tan sonra o büyük tufanı görmüş insanların neslinden gelen, fakat o tufanla beraber yok olmuş bir takım hasletleri, hastalıkları tekrar gün yüzüne çıkaran bir kavim, bir topluluk. Onlar da aynı Hazreti Nuh'un kavmi gibi putlara tapmaya başlamışlar. Yaşadıkları şartlar itibariyle büyük bir refah, zenginlik içinde bulunduklarından, tarım, ziraat vesaire hususlarında ileriye gittiklerinden, güçlü, kuvvetli, uzun boylu, uzun ömürlü olduklarından, gittikçe bu nimetler kendilerine şımartmış ve nihayet pek çok zulüm ve haksızlığa gönüllü olarak girmişler. Sonra da bu yaptıkları eziyetlerden, zulümlerden zevk almaya başlamışlar. Ahkaf mıntıkasının bir adı da İrem. Pek çoğumuzun çeşitli vesilelerle duymuş olduğu İrem bağları tabiri de buradan kaynaklanıyor. Bağcılık, bahçecilik vesaire gibi hususlarda daha önce pek çok kavmin, topluluğun yapmış olduğundan çok ileri bir seviyede ziraatle uğraşmışlar. Bağlar, bahçeler yapmışlar. Bunları sulamak için büyük kanallar, havuzlar açmışlar ve nihayet kendilerine adeta sahte bir cennet meydana getirmişler. Fakat biraz önce de ifade ettiğim gibi bu nimetler onları şükre, Allah'ı tanımaya, ona kulluk etmeye götürmesi gerekirken maalesef onların azgınlığını arttırmış, görünüşte nimetken külfete, görünüşte nimetken onlar için mahvolmalarına sebep olacak bir helak sebebine dönüşmüş. O kadar ki şu an bile insanların tam olarak idrak etmekte zorlanacağı bir vahşet sarmalına dönüşmüş yaşadıkları hayat. Kendilerini büyük görürken, kibir, gurur içinde boğulurken adeta güçsüzleri ezmişler. Güçsüzleri ezmekten zevk almışlar. Böyle kimsesiz, sahipsiz insanları tutarak yüksek binaların üzerinden aşağıya yuvarlar. Onların o uçurum kadar yüksek yerlerden düşerken çıkardıkları feryatları, sesleri dinler. Sonra onların yere düştüğünde parçalanmasını zevkle seyreder ve kendilerince bundan oyun çıkartırlarmış. Bunun dışında çeşitli kabilelere baskınlar yapıp ellerindekileri zorla gasp ederler, yağmalarlar. Ellerindeki çocuklarla, evlatlarla, malla, mülkle övünürler. Kısacası bütün zorbalıklarını herkesin önünde aleniyetle gösterirlermiş. Hazreti Hud da aslında böyle bir kavimde doğduğu halde ilk zamanlarda ticaretle meşgul olmuş ve Allah kendisini bir peygamber olarak seçip vazifelendirince kavminin önüne çıkarak onları ikaz etmeye, yaptıkları yanlışları hatırlatmaya başlamış. Ayet-i kerimede Allah-u Teala şöyle buyuruyor: Ey Hud, kavmin arasından seni seçtim. Onlara git, kendilerinden korkma. Ben onlara senin için mucizeler göstereceğim. Bu şekilde yaşamış olduğu temiz bir hayat sebebiyle kavminin içinde farklı bir konumda olan Hazreti Hud, peygamber olarak seçilip vazifelendirildiğinde adeta cebbar bu kavme, adeta kendini ilah olarak gören, arzularının peşinde koşmayı, zevklerinin uğrunda her şeyi yok etmeyi bir hayat felsefesi olarak gören bu kavme vazifelendirilince önce kavmin ileri gelenleri ve sultanı onların karşısına gidiyor. Ben diyor, Allah'ı anlatmaya geldim. Allah ki sizden önce Hazreti Nuh'un Rabbidir. Hepinizin hatırlayacağı, tarihen bildiğiniz büyük tufandan önce de insanlar sizin gibi putlara tapmışlardı ve nihayet Allah onları helak etti. Ey kavmim, ey insanlar, siz de böyle bir yanlışa düştünüz. Gelin, yol yakınken bu yanlıştan vazgeçin. Allah'ın size olan nimetleri eksiksiz olarak devam ediyor. Gelin bu nimetleri ona kulluk yolunda kullanın diyerek onları ikaz etmeye başladı. Hazreti Hud'un bu şekildeki çıkışı, insanları bu şekilde ikaz etmesi, başta sultanları, melikleri olan Halcan olmak üzere kavmin ileri gelenlerinde büyük bir infiale sebep oldu ve onu kınadılar, onu azarladılar, onu küçük görmeye başladılar. Sen kimsin de bize meydan okuyorsun? Sen kaç kişisin? Arkanda kim var? Biz seni adeta, bugünkü argo ifadesiyle, tükrüğümüzle boğarız. Sen kimsin de bize ve bizim inançlarımıza, atalarımızdan öğrendiğimiz bu putlara tapma inancına karşı geliyorsun diyerek onu adeta sıkıştırmaya çalıştılar. Bizim dediler, evlatlarımızın, çocuklarımızın haddi hesabı yok. Her gün bine yakın çocuğumuz doğuyor. Biz kalabalık bir aileyiz, sülaleyiz, kavmiz, topluluğuz. Sen kimsin de bu kurulu düzeni bozmaya çalışıyorsun diyerek ona meydan okundular. Hazreti Hud kavminin bu gösterişine, bu gurur ve kibrine karşılık Onları bazen mülayim bir şekilde, bazen o da aynı tonda meydan okuyarak davet etmeye başladı. Onu akılsızlıkla, beyinsizlikle suçlayınca, "Sen niye kavminin bu inancını terk ediyorsun?" diyerek onu tahkir ettiklerinde, "Ben sizin dediğiniz gibi beyinsiz, akılsız, ne yaptığını bilmez birisi değilim. Ben sadece ve sadece Allah'ın size göndermiş olduğu bir elçiyim, bir peygamberim, bir rasulüm" diye kendi konumunu belirtmişti. Yine kavmiyle Hazreti Hud aleyhisselam arasındaki bu konuşma, Kur'an-ı Kerim'de farklı yerlerde farklı cümlelerle anlatılır. Kavmi inkarda ısrar ettikçe, inat ettikçe yeni yeni sözler çıkartırlar, yeni yeni iddialarda bulunurlar ve "sen" derler, "o kadar büyük bir iddiada bulunuyorsun ki bunu ispat etmen lazım. Bize peygamber olduğunu gösterecek mucizeler getir. Madem senin bir tanrın var, senin bir sözüne biz bunca yıllık tanrımızı, bunca yıllık hayatımızı, inancımızı değiştirecek değiliz" derler. "Tanrılarımızdan birisi seni fena halde çarpmış" diyerek adeta kendi çarpık dünyalarında bir mazeret, Hud'a yakıştıramadıkları bir çıkış yolu aramaya çalışırlar. Hazreti Hud da onların her türlü iddiasına çeşitli sebeplerle karşı gelir, Allah'ın bir peygamberi olduğunu, kendisine mucizeler ihsan ettiğini, herhangi bir maddi menfaat bedel beklemediğini, gerekirse mucizeler de göstereceğini, fakat gittikleri yolun yanlış olduğunu ısrarla döne döne onlara anlatır. Aslında Hud aleyhisselamın kavminin putlara düşkünlüğü, zorbalığı sadece onlara has bir özellik değildir. Bu aslında zalimlerin, Allah korkusu olmayan insanların güçlendikçe etrafında başka bir güç görmek istemeyen insanların hepsinin karakteristik özelliği. Bu aynı zamanda Mekke'deki müşriklerin de başvurdukları kaba kuvvet ve zulmün bir kopyası, bir benzeri. Kur'an-ı Kerim bu kıssayı anlatırken, Hazreti Hud'un ve onun kavminin yaşadıklarını anlatırken, aslında Peygamber Efendimiz'e ve onun muhatapları konumunda olan Kureyşli müşriklere, Mekkelilere, "İşte sizin bir benzeriniz, onlar da sizin yaptıklarınızı yaptılar ve onlar da peygamberlerini inkar etti. Onlar da atalarından öğrendikleri şekliyle putlara tapmaya devam etmek istedi. Kendi akıllarını, düşüncelerini kullanmadılar. Şimdi biz size bu kıssayı anlatarak sizin de başınıza ne geleceğini hatırlatmak istiyoruz" dercesine Kur'an-ı Kerim bu kıssaları anlatıyor. Bu aslında ne sadece Hazreti Hud döneminde yaşanmış bir olay, ne sadece Peygamber Efendimiz zamanında Mekke'de yaşanmış bir olay. Bu ve bu özellikler, bu karakteristik özellikler her devirde Allah'tan uzaklaşıldığı, Allah'ın unutulduğu, insanların Kur'an'ın ifadesiyle mele konumuna, toplumun ileri gelen hatır sayılır kimseleri konumuna geldiklerinde saptıkları bir yol. Kendini müstağni gören, her şeye sahip gören, kimseye muhtaç görmeyen insanlar bir müddet sonra kendinden aşağı tabakada gördükleri, zannettikleri insanları ezmeye başlarlar. Ve bu zulüm ilelebet böyle devam etmez. Elbette bu dönemde, yani zulüm döneminde bundan rahatsız olan belki yüzlerce, binlerce, on binlerce, bazen milyonlarca insan olabilir. Fakat bu zulüm böyle başlamış çark her zaman böyle devam etmez. Allah mazlumların himayesi için zalimlere zulmün artık zeval bulacağını haber vermek için bir takım elçiler gönderir, haberciler gönderir. Bu son peygambere kadar peygamberler şeklindeydi. Peygamber Efendimiz geldikten sonra artık yeni peygamberler gelmeyecek. Onunla nübüvvet ve risalet tamamlandı. Kendisinden sonra, peygamberimizden sonra bu dava, yani zalimin karşısında durup mazlumu himaye etme davası, onun ümmetine, ümmetinin seçkinlerine miras olarak kalmıştır. Peygamberlerin mirasları maddi servetler değildir. Peygamberlerin mirası ilimdir, hikmettir ve nübüvvet mirası olan din-i mübindir. İşte bugün de alimler, dini temsil konumunda bulunan Allah dostları çeşitli devirlerde, çeşitli zalimlerin karşısında o günün insanının diliyle muhatap olurlar, meydan okurlar ve Allah'ın dinini tekrar tecdid ederler. Onun üzerindeki küllenmeyi, onun üzerindeki yanlışları çıkartırlar, dini aslına döndürürler, irca ederler. Bu yeni bir din ihdas etmek, yeni bir din ortaya koymak değildir. Dinden olmayan ama din gibi dinin içine girmiş olan fazlalıkları ayıklamak, dini aslına döndürmektir. İslam tarihi boyunca aşağı yukarı her yüzyılda bir bu şekilde müceddit diyebileceğimiz dini yenileyen, dini asli kaynaklarına, kitap ve sünnet mecrasına tekrar sokan insanlar gelmiştir. Bu manada dinin sahibi olan Allah, dinini her devirde, her insan topluluğunun anlayacağı şekilde tekrar tekrar yenilemiş, yeniden ifade ettirmiştir. İşte biz Hazreti Hud'da da bugünkü dünyanın sapıklık olarak gördüğü güce, kuvvete tapma, eski inançlarına bağlanıp kalma, aklını adeta kuma gömme hastalıklarını o devirde de görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bunların seçilerek anlatılması da aslında bu hastalıkların sadece o devre, o insanlığa mahsus olmadığını, kıyamete kadar çeşitli kavimlerin benzer hastalıklarla tekrar tekrar aynı hataları tekrar edeceği ve insanların da bunlara nasıl meydan okuması gerektiği, bunlarla nasıl mücadele etmesi gerektiği anlatılmaktadır. Şimdi kısaca toplayacak olursak, Hazreti Hud'un kavmi öncelikle putlara tapan bir kavimdi. Sonra zulmü meslek edinen, insanları aşağılamayı, insanlara kötülük yapmayı meslek edinen bir kavimdi. Bir hayat tarzı kurmuşlardı. Bunun dışında yine bu kavmin karakteristik özelliklerinden bir tanesi de gurur ve kibir içinde olmalarıydı. Bunun bir takım sebepleri vardı. Bu sebepler daha çok maddi güce dayanan, refaha dayanan geniş imkanlardı. Uzun süre yaşamaları, büyük bedenleri, cüsseleri olmaları ve ellerinin maharetiyle çeşitli yerlerden su ve benzeri şeyler getirmeleri sebebiyle büyük bir tarım, ziraat hayatı yaşamaları, bu meslekle de gözde yerler yapmaları, büyük bir bağ bahçe süslemesiyle de insanları cezbedecek bir hayat sürmeleriydi. Hazreti Hud adeta bir çıplak uyarıcı şeklinde bunlara sizin gittiğiniz yol yanlış demiştir. Evet muhterem dinleyicilerimiz, Hazreti Hud kıssasında Hud kavminin yaşadığı sapıklıkları anlatıyorduk. Onların gurur ve kibir noktasında yaptıkları zirve Kur'an-ı Kerim'de şu ayet-i kerimelerle haber verilir. Fussilet suresinin 15. ayetinde mealen Ad kavmi yeryüzünde haksız olarak büyüklük tasladılar ve bizden daha kuvvetli kim var dediler. Bir başka ayet-i kerime onların mantığını anlatan, hayata bakışını anlatan Mü'minun suresinin 37. ayeti. Mealen, hayat bizim yaşadığımız şu dünya hayatımızdan başka bir şey değildir. Kimimiz ölürüz, kimimiz yaşarız. Öldükten sonra da diriltilecek değiliz. Evet, bu iki ayet aslında bir iki cümleden ibaret ama onları iç dünyalarını, hayata bakış tarzlarını çok güzel özetliyor. Bir tanesi, bizden daha kuvvetli kim vardır? Yani kendini her şeyin ötesinde, üstünde gören bir zihniyet. Bu düşünce, bu zihniyet hangi insanda, hangi toplulukta, hangi şirkette, hangi devlette olursa Allah onun aczini tarttıracak, aslında çok zavallı olduğunu kendisine gösterecek bir takım sebepler halk eder ve adeta o insanı, o topluluğu burnunu sürterek kendine getirir. İkinci mesele de Hud aleyhisselamın kavminin dile getirdiği, aynı bugün pek çok insanın hayat tarzının temel felsefesi olarak görebileceğimiz, hayat bizim yaşadığımız şu dünya hayatından ibarettir düşüncesi. Bu dünyanın ötesinde bir hayat yok. Hayat dediğimiz şey sadece şu nefes alıp verdiğimiz, yediğimiz, içtiğimiz, gezdiğimiz hayattan ibarettir. Ve bunun ötesinde bir hayat olmadığı için bu dünya içerisinde biz ne kadar zevk alabilirsek, ne türlü zevkleri deneyip hayatımızı bunlarla süslersek ondan ibaretiz. Dolayısıyla başka bir insanın çektiği çile, sıkıntı bizim için hiçbir anlam ifade etmemektedir. Başka bir insanın eziyete düşmüş olması bize zevk veriyorsa o zaman dünya hayatı bizim içindir. Başkasının çektiğinden bana ne düşüncesi vardır. Ve sonuna kadar bu dünyanın zevklerini tüketme düşüncesi. Aslında günümüzde de bu düşüncenin pek çok mümessili, temsilcisi vardır. Bazen insanlar bunu kelimelere dökmese de yaşadıkları hayat tarzı aynen bunu ifade etmektedir. Öyle bir hayat yaşar ki sanki ölüm yoktur. Öyle bir hayat sürer ki, öyle bir hayat için çalışır ki sanki sadece ve sadece bu dünyadan ibarettir. Bastığı, üzerine çiğnediği insanların kanını emdiği, servetine servet katarken bütün mal varlığını yok ettiği insanların, yok ettiği hayatların derdini çekmez. Adeta yükselebilmek için insanların cesetlerini, insanların itibarlarını, insanların varlıklarını yok ederek onları üst üste dizer ve onların üstünde yücelmeye, yükselmeye çalışır. İnsan insanın kurdudur düşüncesi kapitalizmin temelinde aynen böyle bir mantık, böyle bir hasta mantık üzerine kurulmuştur. Yani biz ancak birilerini arkadan vurduğumuzda, birilerinin tepesine çıktığımızda yükselebiliriz. Böyle bir şey kim için mümkünse, kimin gücü, kimi öldürmeye, kaldırmaya, kimin emeğini sömürmeye yetiyorsa o bunu yapmalıdır. Çünkü bu dünyada gerçek anlamda bir adalet yoktur. Güçlü olan bütün kuralları, kaideleri delip geçebilir ve onu hesaba çekecek hiçbir güç devrede yoktur. Dolayısıyla güçlü her zaman her istediğini zevkine göre yapabilir. Bunun mukabilinde onun altında olan veya onu sömürmekte olduğu insanlarsa zavallı bir zümredir. Sadece sömürmek için var olmuşlardır. Dolayısıyla güç haklının değil güçlünündür. İslam bu anlayışa tamamen ters bir zihniyet ortaya koymuştur. İnsanları insan olarak değerli kabul eden, hayatı peşine gelecek gerçek hayatın bir kopyası, bir gölgesi kabul eden bir anlayış getirmiştir. Bu anlayış aslında tek bir kişi tarafından dillendirilse de Hazreti Hud gibi, Peygamber Efendimiz gibi o genel kurulu düzen için çok büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Çünkü onların düzenine tamamen ters bir zihniyettir. Adeta kendilerinin kurmuş olduğu kristal saraylara bir taş atmak gibi küçücük bir taş onların devasa yapılarını alt üst etmektedir. Bu yüzden peygamberler ve gerekse Müslümanlar zulüm üzerine payidar olmayı hedeflemiş böyle büyük cüsseli devletleri, yapıları korkutmuştur. Fakat onlar korkacak diye Allah'ın hakkı, adaleti öne çıkartan, insanlara değer vermeyi, köleyle yöneticiyi, bir kapıcıyla bir cumhurbaşkanını eşit kabul eden, insanlık manasında, hukuk manasında onları eş değer kabul eden İslam, elbette bunun tersi düzenler tarafından istenmeyen bir sistem haline getirilmiş, istenmeyen bir sistem olarak görülmüştür. Yine Hud Aleyhisselam'ın kavminde ortaya çıkan bir başka hastalık da bu daveti ortaya koyan Allah'a ve onun dinine, hak ve adalete, insan hukukuna çağıran Hazreti Hud'u sadece ve sadece bir insan, yiyip içip gezip tozan bir insan suretinde görmeleridir. Aynı Mekke müşriklerinin dediği gibi oradaki eşraf takımı da Hud Aleyhisselam'ın kavmindeki eşraf takımı da bu da sizin gibi bir insan. Sizin yediğinizi yiyor, içtiğinizi içiyor. Eğer kendiniz gibi basit, sıradan, hatta güçsüz, kuvvetsiz, arkası olmayan, hatta malı mülkü olmayan, iktidarı olmayan böyle bir insanın peşine düşerseniz yazık etmiş olursunuz kendinize diye müminleri Hazreti Hud kavminden Hazreti Hud'un peygamberliğine inanan kimseleri alaya almaktadırlar. Onların gözünde mesele sadece ve sadece dünyevi imkanlarla, potansiyel asker gücüyle, maddi imkan gücüyle değerlidir. Bunlara sahip olmayan bir insan, bir sıradan, peygamberliğini de iddia etmiş olsa bir sıradan insan hiçbir anlam ifade etmemektedir. Daha sonra Ad kavmi Hud aleyhisselama çeşitli sebeplerle itiraz ederken bir yandan da meydan okumaktadırlar. Madem peygamberim diyorsun, madem Allah'ın seni seçtiğini düşünüyorsun, o halde bize mucize göster. Bizim yapamayacağımız, aciz kalacağımız şeyler göster der. Hazreti Hud ne istediklerini sorar. Mesela derler, şu rüzgarı tersine çevir. Sağa giderken sola gitsin, doğuya giderken batıya gitsin. Hazreti Hud ellerini açar, dua eder ve onların temenni ettikleri şekilde rüzgar sağa veya sola dönmeye başlar. Bunu görürler, inkar ederler. Başka zamanlar gelirler, mucizeler isterler. Hazreti Hud ellerini kaldırır, dua eder. Bir müddet o kavmin, Ad kavminin kadınları kısır kalır. Çocuk doğurmazlar. Bu 10 yıl kadar sürer. Bakıyorlar olmaz, gelirler Hazreti Hud'a müracaat ederek, ey Hud, biz hatamızı anladık, sen şu işi düzelt derler. Hazreti Hud da ümit ederek onların Müslüman olacağını, Allah'a teslim olacağını düşünerek dua eder, eski haline döner. Bir müddet sonra kuraklık başlar. Pınarlar kurur, bahçeler sararır. Övündükleri, gecelerini gündüzlerine kattıkları İrem bağları kurumaya, yok olmaya yüz tutar. O iri cüsseli, uzun ömürlü insanlar adeta bir lokmaya muhtaç olurlar. Tekrar toplanırlar, o peygambere müracaat ederler. Bir yandan ona hakaretler yağdıran, senin yüzünden başımıza bunlar geldi diyen o kavim, bir yandan da kendi putlarının hiçbir anlam ifade etmediğini, o putların yalvardıkları, hürmet ettikleri, ibadet ettikleri, kurban kestikleri, hediye verdikleri bu putların aslında bu büyük hadiseler karşısında çaresiz kaldığını gördükleri halde onlara inanmaya devam ederler ve çözüm kapısı olarak Hazreti Hud'a müracaat ederler. Hazreti Hud dua eder, o sıkıntılar azalmaya başlar ve gökte bir bulut belirir. Hayatı sadece zahire bakarak değerlendiren, insanları iç yüzleriyle değil, faziletleriyle değil, sadece maddi imkanları ve itibarları ile değerlendiren bu kavim, gökte gördükleri bulutu da zahir planında değerlendirirler ve artık Hud'a ihtiyaçları kalmadığını düşünmeye başlarlar. Nihayet bir bulut gelmiştir, yağmur bırakacaktır. Böylece uzun zamanlardır devam eden, kendilerini çaresiz bırakan bu kuraklık bitecektir. Ümitleri bu istikamettedir. Bu yüzden Hazreti Hud'a meydan okumaya devam ederler. Sen derler durmadan bizi davet edip duruyordun. Bak, biz artık sana muhtaç değiliz. Bizim başımıza bir bulut geldi, bizi kuraklıktan kurtaracak. O yüzden sen var git yoluna. Bizim sana söyleyeceğimiz bir şey kalmadı. Sana teslim olmamızı, sana iman etmemizi gerektirecek bir şey kalmadı der. Fakat Hazreti Hud onların bu aldanışlarını acıyla görüp kendilerini ikaz etmeye devam eder. Kavmim der, sizin bir rahmet olarak gördüğünüz şu bulut aslında büyük bir azap sebebi. Hani durmadan bana meydan okuyup durduğunuz, azabı getir diyerek azabı beklediğiniz, Allah'a diklendiğiniz, kafa tuttuğunuz o azap işte adım adım size yaklaşıyor. Gelin inadınızdan vazgeçin ve Allah'ın ikazına kulak verin. Hayatınızı tekrar gözden geçirin ve hatalarınızdan tevbe edin der. Fakat kavim sen var git yoluna der. Biz bu bulut sayesinde sıkıntılarımızdan kurtaracağız ve eski güzel günlerimize geri dönmüş olacağız. Biz senin yüzünden uğradığımız bu uğursuzluktan kurtulmak üzereyiz. Artık sana da senin Rabbine de inanacak değiliz diyerek o yağmur bulutunun altında toplanmaya başlarlar. Önce büyük bir rüzgar başlar. Öyle bir rüzgar ki adeta taş üstüne taş bırakmaz. İnsanlar bu rüzgar karşısında birbirine tutunmaya, birbirinin eteğini birbirine bağlamaya çalışır. Halkalar oluşturmaya başlar. Ama o toplulukta beraber yaşayan hayvanlar, develer, insanlar adeta havada uçan kelebekler gibi savrulup durmaktadır. Evlerine koştururlar. Fakat o kasırga o evleri de artık savurmaya başlar. Önce dondurucu bir rüzgar, sonra kuvvetli bir kasırga üzerinden geçtiği her şeyi adeta yakıp küle döndüren ateş gibi bir fırtına gelir. Bu rüzgar 7 gece 8 gün devam eder. Ve artık Ad kavminin yerinde, İrem bağlarının yerinde yerler esmektedir. Kur'an-ı Kerim bu fırtınayı ve ardından gelen manzarayı şöyle haber verir. Hakka suresinin 7 ila 8. ayetleri şöyledir. Allah onu, o fırtınayı ard arda 7 gece 8 gün onların üzerine musallat etti. Öyle ki eğer orada olsaydın o kavmi içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün. Şimdi onlardan arda kalan bir şey görebiliyor musun? Başka bir ayet-i kerime bu hali anlatan A'raf suresinin 72. ayet-i kerimesi. Ayetlerimizi yalanlayıp da iman etmeyenlerin kökünü kestik. Hud suresinde geçen ayetler ise şöyle. İşte Ad kavmi Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberine asi oldular. Ve her inatçı zorbanın emrine uydular. Onlar hem bu dünyada hem de kıyamet gününde lanete tabi tutuldular. Biliniz ki Ad kavmi Rablerini inkar ettiler. Şunu da bilin ki Hud'un kavmi Ad Allah'ın rahmetinden uzak kılındı. Ne acı bir azap. İnsanın aklına şu geliyor. Hud aleyhisselam bunca yıl kavmini hidayete davet etti. Acaba kimse iman etmedi mi? Ya da iman edenler o azap esnasında ne haldelerdi? Hud suresinin 58. ayet-i kerimesi de bunu açıklıyor. Emrimiz gelince Hud'u ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Onları ağır bir azaptan kurtuluşa erdirdik. Bu ayetin tefsirinde çeşitli rivayetler nakledilmiştir. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın anlattığına göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüzgar estiğinde ve gökyüzünde siyah bir bulut gördüğü zaman korkusundan yüzünün rengi değişir. Bazen o buluta karşı durur bakar, bazen geri döner eve girer çıkardı. Yağmur yağdığında ise rahatlardı. Bunlar bir endişe alametiydi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha bunun sebebini öğrenmek isteyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ne bileyim, belki bu kara bulut Ad kavmine geldiği gibi bir azap olur. Onlar gördükleri siyah bulutu yağmur yağdıracak bir bulut zannetmişlerdi de elin bir azaba düçar olmuşlardı. Yine Hazreti Ayşe validemizden nakledildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şiddetli bir rüzgar estiği zaman şöyle dua edermiş. Allah'ım senden bu rüzgarın içinde bulunan şeylerin ve senin gönderdiğin şeylerin hayırlı olmasını istiyorum. Bu rüzgarın içinde bulunan şeylerin ve senin gönderdiğin şeylerin şerrinden de yine sana sığınıyorum. Evet, aslında bu hadis-i şerifler de gösteriyor ki biz bugün kıyamet gününe yakın devirde yaşayan Müslümanlar olarak kendimizi her hususta olduğu gibi Allah'ın azabına çarptırılma hususunda da emin hissediyoruz. Allah sanki bize hiçbir şekilde azap etmeyeceğini vaat etmiş. Sanki kıyamet alameti olabilecek şeyler sadece yüzlerce, binlerce yıl ötede bize hiçbir şekilde dokunmayacak. Bir deprem olduğunda, bir fırtına başladığında, bir yıldırım, bir şimşek çaktığında sanki bunlar başkaları için gönderilen veya bize hiçbir şekilde dokunmayacak olan tehlikesiz şeylermiş gibi kendimizi emniyette hissediyoruz. Bizim bu emniyetimiz aslında büyük bir gafletten kaynaklanıyor. Ashab-ı kiram gök gürlemeye başladığı zaman kıyamet kopuyor herhalde diyerek büyük bir tevbe ve Allah'a yöneliş içinde olurmuş. Bugün biz adeta dünya yıkılsa umurumuzda değil, kendimizi bu kadar emniyette, rahatlık içinde hissediyoruz. Bu da bizim Peygamberimizin yaşadığı dönemden, onun haleti ruhiyesinden, ashabının psikolojisinden ne kadar uzak olduğumuzu gösteriyor. Onlar kıyameti veya Allah'ın azabını adeta yanı başlarında gibi hissederken, biz kıyameti veya Allah'ın azabını ona layık bir hayat yaşadığımızı düşünerek belki de çok uzaklarda zannediyoruz, böyle düşünüyoruz. Bu yüzden etrafımızda olan büyük hadiseler bizi hiç ürkütmüyor, hiç korkutmuyor. Günahlarımızı veya kendi hayatımızı gözden geçirmeye, tekrar tekrar bakmaya sevk etmiyor. Bu da maalesef büyük bir kayıp. İşte Hud aleyhisselam ve kavmi diğer bütün peygamberler ve kavimleri gibi bu azap olmadan önce bulundukları mıntıkadan ayrılıyorlar. Ve bu azabı görmeden, bu azabın en küçük bir zerresine uğramadan kurtuluşa eriyorlar. Ve Yemen bölgesine yakın Ahkaf mıntıkası, Hud aleyhisselamın bulunduğu bu kavim, insanlık tarihinde gururlarıyla, kibirleriyle, güçleriyle, kuvvetleriyle, İrem bağlarıyla büyük bir iz bırakarak yok olup gidiyorlar. Sonuçta her gün binlerce, on binlerce, milyonlarca insan yok olup gidiyor, ölüp gidiyor. Biz de bir gün ölüp gideceğiz. Geride ne bıraktığımız önemli. Geride bıraktığımız isim, Ad kavmi gibi gururla, kibirle, putçulukla, zulümle, peygamberini inkarla, Allah'ın azabını küçük görmeyle hatırlanacaksa kendi ismimiz, vah bize. Yok, geride biz bıraktığımız eserlerimizle, hayırla, güzellikle anılıyorsak o zaman da ne mutlu bize. Rabbim peygamberlerin yolundan giden, onların davetlerine uyan, böylece hem iç dünyalarındaki büyük azaptan hem de dış dünyalardaki felaketlerden ve helak olmaktan kurtulan insanlardan eylesin. Bizi insanları zahirleriyle, dış görünüşleriyle değil de iç dünyalarındaki temizlikleriyle gören, anlayan, hisseden, hakkı hak bilip ona uyan, batılı batıl bilip ondan uzaklaşan insanlardan eylesin. Bütün peygamberler gibi Hazreti Hud da kavminden maddi bir bedel, bir mükafat, bir para istememişti. Onun ücreti sadece ve sadece Allah'ın katında onun rızasına ve cennetine nail olmaktı. Böyle bir gayeyi kendisine hedef edinmişti. İnşallah Rabbimiz bizim de yapmış olduğumuz faaliyetleri, hizmetleri bu niyetle telif eylesin, rızası yolundan ayırmasın ve bizi hem bu dünyanın, hem kabrin, hem ölümün, hem de kıyametin cezalarından, azaplarından muhafaza buyursun. Bizi rızasıyla cennetine dahil eylesin. Gelecek programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun muhterem dinleyicilerim.
Ömer Faruk Demireşik'in takdimiyle Şebnem Kuşağı programını dinlediniz.